Ayrım 16, sayfa 203. Akşam koşusu. Oxford 2000. Okula döner dönmez Peri derslerine gömüldü. Bekaret muayenelerinin yaşandığı bir ortamdan kalkıp, çiftlerin rahatça el ele dolaşıp öpüştükleri, cinselliğin tabu olmadığı bir yere gelmek kafa karıştırıcıydı. Zaten onun kafası hep karışıktı ya. Sabahları alıştığı orta şekerli, bol köpüklü Türk kahvesine benzemeyen filtre kahvesini alırken insanları incelerdi. Yüzlerinde dalgın ifadeler, ellerinde kitap defterleriyle bir binadan diğerine koşturan öğrencilere ve hocalara bakar, içlerinden kaçı dünyanın başka yerlerinde hayatın neye benzediğini biliyor acaba diye merak ederdi. Oxford'un ya da herhangi bir yerin arzın merkezi olduğunu zannetmek ne kadar kolaydı. Çarşamba günü akşam karanlığı çökerken kütüphaneden çıktı. Neredeyse 3 saattir okuyordu. Beyni tıka basa bir sürü düşünceyle doluydu. Bazen bütün okuduklarını, duyup gördüklerini zihnindeki mahzenlerde topluyormuş gibi geliyordu Peri'ye. Orada incelenip elden geçiriliyor, sonsuza dek saklanacakları bölümlere yönlendiriliyorlardı. Yani insanın kendi beyninin tam olarak ne bildiğini bilmemesi pekala mümkündü. Koşuya çıkmaya karar verdi. Ödünç aldığı kitapları bırakıp ayakkabılarını değiştirmek üzere odasına uğradı. Sonra temposunu yavaş yavaş artırarak Holywell sokağından aşağı koşmaya başladı. Yüzüne çarpan Meltem'den hoşnuttu. Karanlıkta göz kırpışları andıran reflektörleriyle bisikletliler geçti. İnsanlar her yere, dükkanlara, restoranlara, derslere bisikletle gidiyorlardı. Hele kıdemli hocaları rüzgarda uçuşan cübbeleriyle bisiklet üzerinde görmek Peri'nin en hoşuna giden manzaralardan biriydi. O da bir bisiklet edinmişti ama birkaç kez üzerinde dengesini kaybetmişti. Öğrenmesi gereken şeylerden biriydi bu da. Tıpkı mutlu olmak gibi. Her zamanki rotasından çıkarak insana terk edilmiş hissi veren sokaklar ve yollar boyunca koştu. İsimsiz kış bitkilerinin kokusunu içine çekerek bir köşeyi döndü. Aniden durdu, soluk soluğaydı. Kendini duvardaki bir posterle burun buruna buldu. Oxford Üniversitesi sunar. Tanrı tartışması. Profesör Robert Fowler, Profesör John Peter ve Profesör A.Z. Azur. Çağımızın en parlak dimağlarının bu müthiş tartışmasını kaçırmayın. Peri'nin gözleri kocaman açıldı. A.Z. Azur, Şirin'in bayıldığı profesör buydu işte. Posterde yazan gün saat yere baktı. Bugündü, saat 5'te, Doğa Tarihi Müzesi'nde. Panel çoktan başlamıştı. Mekan en azından 1 kilometre uzaktaydı. Yetişse bile bileti yoktu. Bilet bulma ihtimali varsa bile üstünde para yoktu. Velhasıl içeriye nasıl gireceğine dair hiçbir fikri olmamasına rağmen hemen oracıkta karar vererek yönünü müzeye doğru çevirdi. Derin bir nefes aldı ve başladı son sürat koşmaya. Öylesine hevesli ve kararlıydı Azur denen bu adam kimin nesiymiş anlamaya. Üçüncü yol. Oxford 2000. Peri dağılmış saçları ve alnında boncuk boncuk ter damlalarıyla hedefine ulaştığında güneş ardında kehribar rengi basık bir gökyüzü bırakarak çoktan batmıştı. Bir bilim katedrali olarak tasarlanmış, görkemli, neogotik binaya soluk soluğa yaklaştı. Oxford'da mimari iki kategoriye ayrılıyordu. Hatırlayan ve hayal eden. Doğa Tarihi Müzesi aynı anda hem hatırlayıp hem hayal edebilen eserlerdendi. Çakıl taşlarını ezerek yürürken binayı hayranlıkla seyretti Peri. Ana girişte sırtlarında parlak mavi gömlekler ve yüzlerinde sıkılmış ifadelerle biri kız biri oğlan iki görevli öğrenci duruyordu. Tartışmayı izlemek için geldim dedi Peri nefesini toparlamaya çalışarak. Biletin var mı diye sordu oğlan. Kızıl saçlı, kepçe kulaklı, sırık gibi bir tipti. Çenesi biraz çıkıktı. Hayır dedi Peri kaygıyla. Cüzdanım da yanımda değil. Olsa da fark etmezdi. Başını iki yana salladı oğlan. Haftalar önce tükendi biletler. Kendini tutamadı Peri. Ya ama ta buraya kadar koştum. Kız Peri'nin iştenlikle verdiği bu yanıt karşısında anlayışla gülümsedi. İnan ki bitmek üzere zaten, geç kaldın. Bir umut ipliğine tutunarak, hiç değilse bir göz atabilir miyim diye sordu Peri. Kız omuz silkti, itiraz etmedi. Ama oğlan izin vermedi. Olmaz, kurallara aykırı dedi. Beklenmedik şekilde kendini otorite konumunda bulan ve bundan sonuna dek faydalanmaya kararlı birinin çıkarcı ses tonuyla. Tartışmanın tamamı kaydediliyor, daha sonra ücretsiz gösterim olacak dedi kız. Peri tatmin olmamıştı. Yine de başını salladı. Peki, teşekkürler. Arkasını döndü. Lambaların solgun ışığında somurturken hayal kırıklığına uğramış bir çocuğu andırıyordu. Birisi ona içeri girmeyi neden bu kadar çok istediğini sorsa Verebileceği tek yanıt vardı. Sezgi. İçinden bir ses, bunca zaman aklını kurcalayan sorulardan önemli bir kısmının bu panelde ele alındığını söylüyordu. Bu sezgiden cesaretle ana yola doğru gitmek yerine oyalandı. Bir yan kapı bulmak ümidiyle binanın etrafında dolandı. Omzunun üstünden girişe doğru tekrar baktığında beklenmedik bir şey fark etti. Görevli kız artık orada değildi. Öteki görevli oğlan ise birkaç saniye bekledi, sonra binaya girip gözden kayboldu. Peri ani bir dürtüyle harekete geçti. Kapının korumasız kalmasından faydalanarak müzeye girdi. Her zaman kurallara riayet ederdi halbuki. Birden deli cesareti gelmişti üzerine. İçeride dikkatle ilerledi. Görevli oğlanın her an bir köşeden atlayıp onu dışarı atmasından korktuğu için bütün duyuları tetikteydi. Ama kimse yolunu kesmedi. Tanrı tartışması yazan işaretleri izleyerek kısa sürede kendini büyük, kalabalık bir salonda buldu. Öğrencilerden ve akademisyenlerden müteşekkil bir izleyici topluluğu sıkışık sıralarda pür dikkat oturmuş, bakışlarını sahnedeki dört kişiye dikmişlerdi. İçlerinden biri BBC'de çalışan tanınmış bir gazeteciydi. Tartışmanın moderatörlüğünü üstlenmişti. Diğer üçü konuşmacıydı. Peri onları dikkatle inceledi. Hangisinin Profesör Azur olduğunu o kadar çok merak ediyordu ki başladı dinlemeye. İlk profesörün zeki bakışlı, çekik gözlü, cılız bir adam, başı keldi. Galiba ne zaman hoşuna gitmeyen bir şey duysa hafif kırlaşmış sakalını çekiştiriyordu. Gri takım elbise, pembe kareli gömlek, kırmızı pantolon askısı, ince gülümsemesinin altından ara sıra kaçıveren hafif kavgacı ve nobran bir hali vardı. En yaşlıları olan diğer profesörün yüzü yayvan, yanakları al, saçları seyrekti. Heyecanlandığında içine çekmeyi unuttuğu koca bir göbeği vardı. Üzerindeki kızıl kahve ceket adama ya dar geliyor ya da sıkıntı veriyor olmalıydı. Zira kambur oturuşundan ve dağınık bakışlarından rahatsızlık okunuyordu. Sahneye çıkıp tanrı tartışmaktansa torunlarıyla evde zaman geçirmeyi tercih edecek tonton bir dede izlenimi bırakmıştı Peri'de. Üçüncü konuşmacı ise diğerlerinden ayrı olarak moderatörün solunda tek başına oturuyordu. Sarıya çalan kahverengi dalgalı saçları omuzlarına dökülüyordu. İri, neredeyse heybetliydi burnu. Çenesi köşeli, alnı genişçeydi. Saklı bir gülümsemeyle seyircileri süzerken gözlük camlarının ardında uzak yıldızlar gibi ışıldıyordu gözleri. Yaşını kestirmek zorsa da fiziği ve duruşu diğerlerinden daha genç olduğunu ele veriyordu. Peri, Şirin'in anlata anlata bitiremediği profesörün bu olduğundan emindi. Muhteşem bir tartışma dinledik. Kışkırtıcı, düşündürücü fikirler duyduk. Kendim ve herkes adına konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum dedi nihayet moderatör. Yorulmuş bir hali vardı. Akademik kibarlık cilasının altında gerginlikler yaşandığını sezen Peri, kendisi gelmeden önce neler konuşulduğunu merak etti. Şimdi söz hakkını dinleyicilere verme zamanı. Bazı temel kuralları hatırlayalım. Sorularınızı kısa ve öz tutun. Lütfen seyyar mikrofonu bekleyin, konuşmaya başlamadan önce kendinizi tanıtın. Bir heyecan kıpırtısı, tıpkı bir buğday tarlasını yalayıp geçen esinti gibi yayıldı salona. Birkaç el derhal fırladı havaya. Cesur ve atak olanlar belliydi. İlk sözü bir erkek öğrenci aldı. Kendini kısaca tanıttıktan sonra, antik Yunan ve eski Roma'dan başlayıp, Orta Çağ'a kadar uzanan bir tarih ve felsefe incelemesine girişti. Her zaman çıkardı böyleleri. Soru sormaktan ziyade kendi nutuklarını atmaya hevesli birkaç seyirci olurdu. Oğlan Rönesans'a vardığında dinleyenler huzursuzlanmaya başlamıştı. Gazeteci araya girdi. Tamam da soru sormaya niyetiniz var mı yoksa bize vaaz mı vereceksiniz? Kahkahalar yükseldi, öğrenci kızardı. Nihayet hala bir soru sormamış halde mikrofonla vedalaşabildi. Tabii gönülsüzce. Ayağa kalkan bir sonraki kişi siyah cübbeli bir din adamıydı. Belki bir Anglikan rahibiydi. Peri onları birbirinden ayıramıyordu. Paneli dinlemekten keyif aldığını ama ilk konuşmacıya katılmadığını söyledi. Dinin özgür tartışmaların önünde engel teşkil ettiği savı doğru değildi. Hristiyan kilisesinin tarihi karşıt örneklerle doluydu. Oxford'da dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok üniversitenin tohumları teoloji üzerinden atılmıştı. Yani dini kurumlar üniversitelere evrilmişti. Ateistlerin kendi görüşlerini belirtmeye hakları vardı ama gerçekleri saptırmamak şartıyla. Peri anladı ki kel kafalı, sakallı profesör ateistti. Onunla din adamı arasında kısacık bir tartışma geçti. Profesör, dinin özgür tartışmanın yandaşı olmak bir yana, ezeli düşmanı olduğunu söyledi. Spinoza hahamların öğretilerini sorguladığında kimse filozofun aklına övgüler yağdırmamıştı. Aksine onu sinagogdan ihraç etmişlerdi. Aynı davranış kalıbı Hristiyanlık ve İslam tarihlerinde de mevcuttu. Kendini bilime ve açık fikirliliğe adamış biri olarak dinin sultası altına girmeye niyeti yoktu. Mikrofona uzanan bir sonraki dinleyici orta yaşlı, zarif bir kadındı. Tarih boyunca dini otoriteler tarafından yargılanan doğulu ve batılı filozoflardan örnekler verdi. Bilim ile dinin katiyen yan yana duramayacağını söyledi. O da ikinci profesöre verdi veriştirdi. Peri anladı ki tonton görünümlü konuşmacı dindar bir akademisyendi. Ateist meslektaşı kadar güçlü bir hitabet yeteneği olmasa da yoğun bir İrlanda aksanıyla konuşan ve her kelimeyi tadı çıkarılması gereken leziz bir yiyecekmiş gibi ağzında dolaştırıp vurgulayan ikinci profesörün yumuşak ama bezgin bir üslubu vardı. Din ile bilim arasında kan uyuşmazlığı olmadığını iddia etti. Kendi alanlarında mahir kimi bilim insanlarının özel hayatlarında son derece inançlı olduklarını biliyordu. Darwin'in de kendini ateist olarak görmediğini sözlerine ekledi. Günümüzde sarsılmaz ateist olarak yüceltilen birçok bilim insanı aslında teistti. Bu arada boş bir koltuk bulamayan Peri bir duvara yaslanmıştı. Saçları alnına dökülen ve avucunu çenesine dayamış halde oturan her konuşmayı dikkatle dinleyen Azur'u inceliyordu. Bu konumda uzun süre kalamayacaktı profesör. Zira bir sonraki soru ona yöneltilecekti. Ön sıradan genç bir kadın ayağa kalktı. Geriye attığı omuzları ve tavandan vuran ışığın altında parlayan simsiyah at kuyruğuyla dimdik duruyordu. Arkadan bakınca bile hemen tanımıştı Peri onu. Şirindi bu. Profesör Azur, ben kendimi özgür, bağımsız bir ruh addediyorum. İçine doğduğum dinle, kültürle hiçbir zaman barışık olamadım. Din konusunda ahkam kesenlerin ukalalığına dayanamıyorum. Hahamların, rahiplerin, imamların, emin tavrından da hoşlanmıyorum. Basma kalıp laflar bana göre değil. Pardon ama hiç işim olmaz. Sizin kitaplarınızda öfkemi ve eleştirilerimi anlayan bir ses buluyorum. Hassas konulara tamamen ön yargısız bakabiliyorsunuz. Eserlerinizi yazarken aklınızda nasıl bir okuyucu var? Azur kadifemsi bir tebessümle başını yana eğdi. Sesi dingin, jestleri vurgulu, akıcı ve boldu. Ama Peri profesörün söylediklerinin çoğunu kaçırdı. Zira tam o esnada mavi bir gömlek ilişti gözüne. Dışarıda gördüğü kızıl saçlı, kepçe kulaklı görevliydi bu. Oğlanın kendisini aradığından korkarak duvara doğru iyice büzüştü. Oysa genç adam yüzünde su götürmez bir husumet ifadesiyle ters ters sahneye bakıyordu. Gözünü özellikle bir konuşmacıya dikmişti, Azur'a. Şirin oturur oturmaz aynı oğlan ileri atılarak mikrofonu kızın elinden kaptı. Aralarında tuhaf bir gerilim yaşandıysa da Peri bulunduğu yerden tam olarak anlayamadı. Profesör Azur'a benim de bir sorum var diye bağırdı oğlan. Azur'un yüzü karardı. Başını ağır aksak sallayışından genç adamı tanıdığı anlaşılıyordu. Dinliyorum Troy dedi buz gibi bir sesle. Profesör, ilk kitaplarınızdan birinde sanırım ikiliyi kırında ne ateistlerle ne teistlerle tartışmaya girmek istediğinizi yazmıştınız. Ama şimdi bakıyorum da tam da bunu yapıyorsunuz. Yoksa karşımda bir klon mu var? Ne değişti? O zaman mı yanılmıştınız? Yoksa şimdi mi hata yapıyorsunuz? Soğuk bir özgüvenle baktı Azur oğlana. Sözlerimi eleştireceksen evvela doğru alıntı yapmalısın. Ateistlerle ve teistlerle asla tartışmam demedim. Benim dediğim, tek kaşını kaldırdı hınzırca, kimsenin yanında var mı kitap? Ne demiştim bakayım. Kahkahalar patladı. Moderatör hemen bir kitap uzattı. Azur aradığı sayfayı çabucak buldu. İşte burada. Usulca boğazını temizleyerek hem de bunu teatral bir şekilde yaparak okumaya başladı. Katı teistlerin de, katı ateistlerin de kesinliğin egemenliğini terk etmeye hazır olmadığını defalarca görmüşsünüzdür. Bu iki kesim arasındaki anlaşmazlık tekerrürden ibarettir. Birbirlerine aynı lafları döne döne tekrar eder dururlar. Bu bir nakaratlar döngüsüdür. Tanrı'nın var olup olmadığı tartışması kadar gereksiz, anlamsız ve sığ pek az tartışma mevcuttur. Buna tartışma denemez aslında. Azur kitabı kapatmadan önce boynunu uzatarak seyircileri taradı gözleriyle. Gerisini aklından okudu. Entelektüel bir tartışmaya girmek aşık olmak gibidir. Öyle ki bittiğinde değişirsiniz, başka bir insan olursunuz. Karşınızdaki kişi de değişir tabii. Eğer fikrinizi gözden geçirmeye hazır değilseniz kimseyle hiçbir konuda tartışmaya girmeyin. Sadece değişime açık insanlar gerçek anlamıyla münazara edebilir. Yoksa egolarımız zihnimizi kapatır. İllaki haklı olmak arzusuyla konuşanlar asla diyalog kuramazlar. Geçmişte söylediğim buydu, şimdi de aynısını söylüyorum. Yer yer alkışlar yükseldi dinleyicilerden. Moderatör atıldı. Korkarım zamanımız bitmek üzere. Dinleyicilerden son bir soru alalım. Yaşlı bir adam ayağa kalktı. Saygıdeğer hocalarımıza Tanrı üzerine yazılmış en sevdikleri şiir hangisidir diye sorsam, inanıp inanmamalarının bir önemi yok. Dinleyiciler heyecanla kıpırdandılar oturdukları yerde. Benim en sevdiğim şiir gününe göre değişir dedi ateist profesör. Lord Byron'ın Prometheus'undan birkaç dize okudu. Şiir ezberleme konusunda hiç iyi değilimdir dedi dindar profesör. O da T.S. Eliot'tan birkaç dize aktardı hatırlayabildiğince. Sıra ona geldiği halde bir süre sessiz kaldı Azur. Benimki Acem Diyarı'nın kadım şairi Hafız'dan dedi. O kadar alçak sesle konuşuyordu ki pek çok dinleyici gibi Peri de onu duyabilmek için öne eğildi. Ben Tanrı'dan o kadar çok şey öğrendim ki artık kendimi ne Hristiyan, ne Hindu, ne Müslüman, ne Budist, ne Musevi addediyorum. Hakikat bana o kadar çok açıldı ki artık kendimi ne erkek, ne kadın, ne melek, ne de hatta saf bir ruh sayıyorum. Azur bu mısraları okurken gözlerini kaldırıp seyircilerin üstünden ötelere baktı. O an Peri çok tuhaf bir hisse kapıldı. Sanki bu sözler, bu dizeler kendisi için sarf edilmişti. O kadar çok evhamı, endişesi, korkusu vardı ki ileride ne olacağına dair bugünü yaşayamıyordu bile. Moderatör belli etmemeye çalışarak saatine göz attı. Konuşmacıların her birinden son bir cümle alacak kadar zamanımız kaldı. Baylar, görüşlerinizi birer cümleyle özetlemenizi istesek ne dersiniz? Ateist profesör şöyle dedi. Ben bilinen bir alıntıyı tekrarlayarak bitirmek istiyorum. Din, karanlıktan korkanlar için uydurulmuş bir peri masalıdır. O halde ateizm de aydınlıktan korkanlar için uydurulmuş bir peri masalıdır diye karşılık verdi dindar Katolik profesör. İrlanda aksanıyla R'leri hafifçe bastırarak. Bütün başlar Azur'a döndü. Ben peri masallarını severim dedi haylaz bir ifadeyle. Arkadaşlarımın her ikisi de yanılıyor. Biri inancı yok etmek istiyor, diğeri kuşkuyu. Anlayamadıkları şey şu ki insanın insan olmak için hem inanca hem kuşkuya ihtiyacı var. Onlar mutlaklık arıyor. Bense diyorum ki, mütereddit olmak nimettir. Mutlaklık, donuk zihinlerin eseridir. Arayışlar ve kafa karışıklıkları ise zeka belirtisidir. Bir mutlaklıktan bir başka mutlaklığa, bir katılıktan bir başka katılığa savrulmak zorunda değiliz. Bir üçüncü yol daha var. İkilemlerin ötesinde bir başka diyar. Orada buluşabiliriz. Azur'un söylediklerinin yeni bir tartışmayı ateşlemesinden endişelen moderatör hemen atıldı ve tam bu noktada değerli konuklarımıza teşekkür ederek panelimizi bitirmek istiyorum. Bu etkinliğin gerek İngiliz gerek Oxford tartışma geleneklerine mükemmel bir örnek olarak samimi, sansürsüz geçtiğini ekledi. Konuşmalarımızı sıcak bir alkışla uğurlayalım. Dinleyiciler uzun süre alkışladılar. Derken nihayet sesler dindi, profesörlerle konuşmaya hevesli olanlar önlere doğru geçmeye çalışırken diğer dinleyiciler de aralarında fısıldaşıyorlardı. Geri kalanlarsa çıkışa doğru yönelmişlerdi. Peri sağda solda konuşulanlara kulak kabartarak güruhla birlikte ağır ağır ilerledi. Tam salondan çıkmadan önce arkasını dönerek sahneye bir bakış fırlattı. Daha yaşlıca iki profesör birkaç tanıdıkla sohbet etmekteydi. Moderatör notlarını evrak çantasına tıkmakla meşguldü. Dördüncü koltuğun yani Azur'unkinin önünde ise hayranlarından oluşan uzunca bir kuyruk vardı. Peri kalabalıktan göremese de biliyordu ki Şirin de aralarındaydı. Tehlike İkazı İstanbul Oxford 2001. İlk dönem nasıl geçtiğini bile anlayamadan bitmişti. Yılbaşı tatili için eve dönen Peri, babasının sağlığının kötüleştiğini ve annesinin temizlik merakının saplantı düzeyine sıçradığını fark etmemiş gibi davrandı. Yılbaşı gecesi baba kız televizyon karşısında oturdu, bir yandan kestane yiyip bir yandan dansöz seyrettiler. Mensur'un geleneksel yeni yıl kutlama biçimi. Selma her zamanki gibi erkenden odasına çekildi. Uyumak için değil, dua etmek için. Umut da Hakan da evden ayrıldıklarından bir tek ikisi kalmışlardı, baba kız. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Aralarındaki sessizliğin kendine özgü bir dili varmış gibi konuşmadan oturdular. Sadece ikisine has o eski alışkanlıkları özlemişlerdi. Deniz kıyısında miskin yürüyüşleri, menemen yapmayı, penceredeki kaktüsün yanı başındaki portatif masada tavla oynamayı. Bir hafta sonra Oxford'a döndü Peri. İstanbul'a ard arda iki kez seyahat etmek bütün parasını bitirdiğinden yarı zamanlı bir iş bulmaya kararlıydı. Aklında bir şey daha vardı. Profesör Azur ile tanışmak. Yeni dönem taze hayaller ve kararlarla başladı. Peri, akademik konularda tavsiye edinmek için danışmanından randevu aldı. Metal çerçeveli gözlüğü ve her daim zor bir denklemi kafasında çözmeye çalışıyormuş gibi dalgın bir hali olan Dr. Raymond, kısa boylu, asık çehreli bir adamdı. Denetimindeki her öğrenciye entelektüel kaynaklarını en mükemmel şekilde kullanmasını sağlayacak programı bulmaya teşvik ettiğini söylerdi. Öğrenciler ona bu yüzden Bay Teşvik lakabını takmışlardı. Dr. Raymond, Peri'ye ikinci yılında hangi dersleri alması gerektiği konusunda uzun uzun nasihat verdi. Çok da esneklik söz konusu değildi aslında. İzin verilen birkaç seçmeli ders dışında program neredeyse sabitti. Almak istediğim bir ders daha var. Herkes harika olduğunu söylüyor, dedi Peri. Yani herkes değil de bir arkadaşım öyle diyor. Peki, hangi dersmiş bu, diye sordu Dr. Raymond gözlüğünü çıkarırken. Yıllar içinde öğrencilerin birbirlerini yanlış yönlendirdiğine defalarca tanık olmuştu. Birine harika gelen ders, bir diğerini perişan edebiliyordu. Zaten gençler habire fikir değiştirmekte mahirdi. En sevdikleri beş şarkı her hafta nasıl farklıysa, dersler hakkındaki fikirleri de öylesine oynaktı işte. Dönem başında göklere çıkardıkları bir dersi, dönem sonunda yerin dibine batırabiliyorlardı. Okuldaki 23 yıllık hocalığı sonunda öğrenci takımına fazla seçenek vermemenin daha doğru olduğuna kanaat getirmişti. Seçenek ve kafa karışıklığı yapışık ikizler gibiydi. Danışmanının aklından geçen düşüncelerden habersiz Peri devam etti. Tanrı üzerine bir seminer. Profesörün adı Azur, tanıyor musunuz? Doktor Raymond'ın gülümsemeye sabitlenmiş dudakları neredeyse algılanamayacak kadar küçük bir hareketle aşağı kıvrıldı. Rahatsızlığını ele veren tek şey bir kaşının hafifçe seyirmesi oldu. Tanıyorum tabii, tanımayan var mı ki? Peri bir an durakladı. İngilizler üstü kapalı konuşmakta ustaydı. Bir sürü kültürel kod. Çöz çözebilirsen. Türkler gibi öfkeyi öfkeyle, kıskançlığı kıskançlıkla, hiddeti hiddetle ifade etmiyorlardı. Hayır, onların konuşmaları katman katmandı. Bu arada Dr. Raymond hassas bir konuyu irdelemenin en usturuplu yolunu arıyordu. Yeniden konuştuğunda her sözcüğü dikkatle seçti, tane tane söyledi. Tıpkı somurtkan bir çocuğa hayatın nahoş gerçeklerini izah eden bir baba gibi. Bak Peri, bu seminerin senin için doğru tercih olacağından emin değilim. Ama seçmeli listesinde olduğu sürece ilgimi çeken herhangi bir dersi alabileceğimi söylemiştiniz. Bu ders de listede. Bana bu dersi niçin almak istediğini anlatabilir misin? Dersin konusu önemli benim için, ailevi nedenlerle. Ailevi nedenler mi? Evet, Tanrı tartışmalı bir konu evimizde. Ya da din demek daha doğru. Annem ve babam zıt görüşlere sahipler. Bense bu konuyu bilimsel ve akademik açıdan çalışmak istiyorum, tarafsızca. Dr. Raymond gırtlağını temizledi. Dünyanın en büyük kitap koleksiyonuna sahip olmak gibi bir şansımız var burada. Tanrı hakkında dilediğin kadar okuyabilirsin. Ama bunu uzman bir profesör rehberliğinde yapmak daha iyi olmaz mı? Doktor Raymond bu soruyu yanıtlamak istemedi. Burada söz konusu olan profesör Azur son derece bilgili, donanımlı ama öğretme teknikleri alışılmışın biraz dışında. Yani öğrencileri ikiye bölen bir ders bu. Bazıları çok seviyor ama bazıları da aşırı mutsuz oluyor. Sonra bana gelip şikayet ediyorlar. Peri kıpırdamadan oturuyordu. Tuhaftır, danışmanının isteksizliği onun merakını daha da arttırmıştı. Artık iyice hevesliydi bu dersi alma hususunda. Unutma ki bu küçük bir sınıf. Azur az sayıda öğrenciyi kabul eder. Sonra da onlardan bütün seminer serisini iki dönem içinde bitirmelerini bekler. Çok çalışmak gerek. Çalışmaktan imtina etmem, dedi Peri. Doktor Raymond iç geçirdi. Peki, gidip Azur'la konuş. Dersin yazılı tanımını göstermesini talep et. Usulca ekledi. Tabii eğer bir ders tanımı varsa. Ne demek istiyorsunuz hocam? Doktor Raymond duraksadı. Genelde güleç olan yüzünde bir huzursuzluk dolaştı. Derken Oxford'da bunca yıl daha evvel hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. İlk kez bir öğrencinin yanında bir meslektaşının arkasından olumsuz konuştu. Bak, Profesör Azur biraz sıra dışı, tuhaf biri olarak bilinir. Kurallara uymaz, öğrencileri zorlar. Onun gibi dahilerin sıradan insanların kural ve kaidelerine uyması gerekmediğini düşünür. Peki dedi peri merakla, doğru mu? Ne doğru mu? Gerçekten dahi mi? Doktor Raymond alaycılığının yanlış anlaşıldığını fark etti. İroni yapmak istedim. Şaka yani. Anlıyorum. Acele etme, sakin ol dedi Doktor Raymond. Gözlüğünü yeniden takarak konuşmanın bittiğini işaret etti. Önce bir bak bakalım ders tanımını nasıl bulacaksın. Tereddüt edersen gel yine konuş benimle, başka bir seçenek buluruz. Daha uygun bir ders. Yalnızca duymak istediğini duyan Peri ayağa fırladı. Teşekkür ederim hocam. Peri çıktıktan sonra danışmanı dudaklarını büzerek düşünceli düşünceli durdu. Çenesi gerilmiş, burun delikleri açılmış, parmakları çenesinin altında kenetlenmiş halde hareketsizce oturdu. Sonunda elinden geleni yaptığına karar vererek omuzlarını silkti. Eğer o şapşal kız başından büyük işlere kalkışırsa bunun tek suçlusu kendisiydi. Ayrım sonu, sayfa 217.